Ayrım 40. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 471. Zimbabwe ile Kuzey Botswana arasındaki sınırı geçtikten 17 dakika sonra kiraladıkları Land Rover'ı bıraktıkları yerde tuz birikintisinin yanında bekler gördüler. Tanrım, Sarah'ın arkadaşları hala orada. Amma adammış tipler. Craig taşıtın yanındaki iki ufak tefek adamı seçebiliyordu. Onları uyarsak fena olmaz. Hükümet amblemini gövdemizde görünce ateş açarlar belki. Sarah megafonu alıp tam yaklaşırlarken Mata Bere'lere seslendi, onlara güvence verdi. Craig sonunda adamların tüfekleri indirdiklerini gördü, suratlarındaki neşeli gülüş ifadelerini okudu. Jonas o sabah bir karaca vurmuştu, şölen vardı. Yemekten sonra iki esire gözcülük etme sırası için kura çektiler. Ertesi sabah uçağın sesini ortalık henüz tam aydınlanmadan duydular. Craig Land Rover'a binip piste sürdü, yağlı paçavraları iki baştan tutuşturdu. Uçak güneyden geliyordu. ABD Hava Kuvvetleri'nin amblemini taşıyan Lockheed kargo uçaklarındandı. Salyan hemen tanıdı onu. NASA'nın Johannesburg seferlerinde kullandığı uçak bu dedi. Bizi amma da ciddiye aldılar diye mırıldandı Craig. Lockheed yavaş yavaş alçalıyordu. Salyan, iniş kalkış mesafesi şaşılacak kadar kısadır diye açıkladı. Bak da gör. Dev uçak Cessna'nınkine taş çıkaracak bir uzaklıkta durmayı başardı. Burun kısmı pelikan gagası gibi açıldı. Beş adam başlarında Morgan Oxford olmak üzere indiler. Craig konserve kutusundan beş sardalya diye söylendi. Onları selamlamak üzere ilerledi. Konukların hepsinin üzerinde tropik takım elbiseler, beyaz gömlekler, kravatlar vardı. Atletler gibi dengeli adımlarla yürüyorlardı. Salyan, Craig, Morgan Oxford kısaca el sıkıştı, sonra Tungata'yı selamladı. Sizi elbette tanıyorum yoldaş bakan, bunlar da benim çalışma arkadaşlarım. Onları birer birer tanıtmadan sözlerini sürdürdü. Söz konusu olan adamlar bunlar mı? İki genç matabeyle tutsakları silah zoruyla getirdiler. ''Vay canına!'' diye bağırdı Morgan Oxford. ''Bu General Fungabera. Craig, sen aklını mı kaçırdın?'' ''Şuradaki yazıları oku.'' diye evrak çantasını uzattı Craig. ''Sonra sen bana söylersin kaçırıp kaçırmadığımı.''
''Lütfen burada bekleyin.''
Morgan çantayı alıp uzaklaştı. Jonas'la Aaron tutsakları uçağa doğru yürüttüler. Amerikalılar karşılamak üzere yaklaştı. Peter Fungabera'nın bilekleri hala uçağın naylon kayışlarıyla bağlıydı. Fiziksel cüssesi küçülmüştü sanki. Artık eskisi kadar etkileyici, eskisi kadar gamsız değildi. Yenilgi onu fena eziyordu. Yüzüne gri bir renk gelmişti. Tungata'nın yanından geçerken gözlerini kaldırmadı. Tungata uzanıp onun çenesini yakaladı, parmaklarını yanaklarına bastırdı, ağzını zorla açtırdı, suratına baktı. Birkaç saniye gözleri Peter Fungabera'nın gözlerine takıldı. Sonra onu nefretle itti. Peter sendeledi. Amerikalılardan biri destek olmasa yere yıkılacaktı. Tungata tok bir sesle "Her zorbanın içinde bir korkak yatar." dedi. "Onu öldürmemi iyi ki engellemişsin Pufo. Gökten düşüp bir anda gebermek onun gibiler için hafif kalır. Şimdi daha adil bir son bekliyor onu. Çek gözümün önünden lütfen, içimi bulandırıyor." Peter Fungabera ile Rus Lockheed'e bindirildiler. Craig ile grubu beklemek üzere yerlere oturdu. Epey uzun süre beklediler. Land Rover'ın gölgesine sinmiş çene çalıyor, Lockheed'in telsizinden gelen sesleri dinliyorlardı. Craig bu aslında uydu kanalıyla Washington'la konuşmak için kullanılan telsiz diye tahmin yürüttü. Morgan'ın gelişi saat 10'u buldu. Yanında arkadaşlarından biri de vardı.
''Bu Albay Smith.'' diye tanıştırdı onlara.
Kimse adamın gerçek adının Smith olduğuna pek inanmadı. ''Bize verdiğiniz malzemeyi değerlendirdik. Sonuç olarak en azından şimdilik malzemenin sahte olmadığına karar verdik.''
''Çok naziksiniz.'' dedi Craig.
''Bay Tungata Zebi ve bize değerli vaktinizin birazını ayırabilirseniz minnet duyarız. Washington'da sizinle konuşmak isteyen kimseler var. Ortak çıkarımız olacaktır, sizi temin ederim.''
''Bu genç bayanın benimle gelmesini isterim.'' diye Sarah'ı gösterdi Tungata.
''Elbette.''
Morgan bu sefer Craig ile Sally'e döndü.
''Sizinki davet değil bir emir. Bizimle geliyorsunuz.''
Craig, ''Ya helikopterle Land Rover ne olacak?'' diye sordu.
Onlar için kaygılanmayın. Gerçek sahiplerine iade edilmeleri için tedbir alınacak.
3 hafta sonra Birleşmiş Milletler binasında Zimbabwe delegasyonu başkanına bir dosya verildi. İçinde 3 yeşil dosyadan alınma bölümler vardı. Ayrıca General Peter Fungabeira'nın adı yazılı olmayan kişiler tarafından yapılan sorgulamasının tutanakları da bulunuyordu. Dosya derhal Harare'ye yollandı. Zimbabwe hükümeti General Fungabeira'nın hemen iadesini istedi. Zimbabwe özel şube görevlilerinden yüksek rütbeli 2 komiser generali yurduna götürmek üzere New York'a uçtular. Panam uçağı Harare'ye indiğinde General Fungabeira 1. sınıf bölümünden bir polisin koluna kelepçelenmiş olarak indi. Apronun kenarında onları kapalı bir taşıt bekliyordu. Dönüşünü basın izlemedi. Onu derhal Harare merkez cezaevine götürdüler. 16 gün sonra o cezaevindeki sorgu odalarından birinde öldü. Cesedi arka kapıdan çıkarılırken yüzü tanınamayacak kadar değişmişti. Aynı gece 12'yi biraz geçe bir bakanlık Mercedes'i kentten çıkıp kırsal yola saptığında patladı, alev alev yandı. İçinde bir tek kişi vardı. Diş yapısından General Peter Fungabeira olarak tanımlanan bu ceset 5 gün sonra askeri törenle kahramanlar mezarlığına gömüldü. Noel günü sabah saat 10'da Albay Bukharin duvarın Charlie kapısında yanındaki Amerikalı askeri polisten ayrıldı, Doğu Berlin tarafına doğru 100 metrelik mesafeyi yürümeye başladı. Bukharin safari kılığının üzerine bir Amerikan askeri pardösüsü giymişti, kel kafasında yün örgü bir balıkçı külahı vardı. Yarı yolda karşıdan gelmekte olan orta yaşlı adamın yanından geçti. Bir zamanlar tombul bir adamdı herhalde o da. Cildi bol geliyordu kendisine artık. Yüzüne tutukluluğun o gri rengi yerleşmişti. Yan yana geçerlerken birbirlerine ilgisiz bakışlarla baktılar. Bir hayata bir hayat diye düşündü Bukharin. Birden kendini pek yorgun hissetti. Gri asfalt üzerinde bu sefer tam ihtiyarlar gibi yürüyordu. Sınır binasının önünde onu siyah bir sedan araba bekliyordu. Arka kanepede 2 adam vardı. Bukharin yaklaşırken bir tanesi indi. Uzun sivil pardösü geniş kenarlı şapka giymişti. KGB'nin tercih ettiği kılık. Bukharin diye sordu. Sesi ifadesizdi ama gözleri soğuk ve acımasızdı. Bukharin başını evet anlamında salladı. Arka kanepeye bindi. İnen adam da yanına binip kapıyı kapattı. İçerisi aşırı sıcaktı. Leş gibi sarımsak kokuyordu. Akşamdan kalma vodka kokusu da vardı. Yıkanmamış çorap kokusu da dikkati çekiyordu. Sedan yola koyuldu. Bukharin arkasına dayanıp gözlerini kapadı. Kolay olmayacak diye geçirdi içinden. Hatta sandığından daha bile zor olabilirdi. Henry Pickering, Dünya Bankası'nın parka bakan özel yemek salonunda bir öğle yemeği partisi verdi. Sarah ile Sally Ann birbirlerini yaklaşık 5 aydır görememişlerdi. 2 kardeş gibi kucaklaştılar, sonra salonun bir köşesine çekilip birbirlerinden son haberleri öğrenmeye çalıştılar. Bir süre kimseyi gözleri görmedi. Tungata ile Craig kendilerini tutmayı daha iyi başarıyorlardı.
''Kendimi öyle suçlu hissediyorum ki Pufo, 5 ay çok uzun.''
''Seni nasıl meşgul ettiklerini biliyorum.'' diye affetti onu Craig. ''Ben deli gibi koşturup durdum zaten. Seni son defa Washington'da görmüştüm.''
''Amerikan dışişleriyle konuşmalar 1 aya yakın sürdü. Sonra da New York'ta Zimbabwe Büyükelçisi'yle ve Dünya Bankası'yla temaslar başladı. Anlatacak o kadar çok şey var ki neresinden başlayacağımı bilemiyorum.''
Henry Pickering bir öneride bulundu.
Önce Zimbabwe hükümetinden kopardığınız ödünlerle başlasanız. Evet, iyi olur dedi Tungata. Bir kere hükümet kaçakçılıkla ilgili olarak aleyhimdeki hükümleri butlan olarak değerlendirdi ve...
Sam, bırak da bu kadarını yapsınlar artık.
O da işin başı diye gülümsedi Tungata. Senin Fungabeira'ya imzaladığın itirafname de butlan sayıldı. Baskı altında imzalatıldığı anlaşıldı. Seni devletin düşmanı olarak ilan eden emirname kaldırıldı. Rolands hisselerinin Peter Fungabeira'ya satış muamelesi iptal edildi. Kingsley'inle Zambezi suları yine sana döndü.
Craig tek kelime söylemeden ona bakıyordu. O devam etti.
Başbakan ikimiz tarafından işlenen tüm şiddet eylemlerinin öz savunma kapsamına girdiğini kabul etti. Seni Botswana sınırına doğru kovalayan 3. Tugay askerlerini öldürmenden tut da Süper Frelon helikopterini çalmanıza kadar hepsini, kendisi şahsen af çıkarıp...
Craig başını iki yana sallamakla yetindi. Daha sonra 3. Tugay Matabeleland'dan geri çekildi. Tugay dağıtıldı. Diğer ordu birliklerine kısım kısım bölüştürüldü. Halkıma karşı girişilen eylemlere son verildi. Tarafsız gözlemcilerin Matabele kabile topraklarına girmesine izin verildi. Barışı kollamalarına olanak tanındı. Haberlerin en iyisi bu Sam.
Daha var, daha var diye güvence verdi Tungata. Zimbabwe vatandaşlığım ve pasaportum bana iade edildi. Yurduma dönmeme izin var. Siyasal faaliyetlerimin kontrol altına alınmayacağı konusunda da söz veriyorlar. Hükümet Matabele halkına federal bağımsızlık tanıyan bir tür referandum düşünüyor. Buna karşılık ben de tüm etkinliğimi kullanıp silahlı asilere silahlarını teslim etmeleri için telkinde bulunacağım. Genel barışa gideceğiz.
Tüm elde etmek istediklerim bunlardı zaten Sam. Seni kutlarım.
Senin yardımınla oldu. Tungata bu sefer Henry Pickering'e döndü. Ona Lobengula ateşini anlatabilir miyim?
Dur, Henry Pickering ikisini kollarından tutup yemek salonuna yürüttü.
Önce yemeğe başlayalım dedi.
Salonun duvarları meşe lambri ile kaplıydı. 3 duvara asılı 5 Remington tabloya pek yakışıyordu bu dekor. 4. duvar o eşsiz manzaraya bakan pencereden oluşuyordu. Perdeleri açıktı, karşılarında Central Park vardı. Masanın başında oturmakta olan Henry Craig'e gülümsedi.
''Hiçbir eksik kalmasın istedim.'' deyip ona şarabın etiketini gösterdi. ''Vay canına, 61.''
''Her zaman bestseller yazarı ağırlama onuruna erişemem.''
''Ne harika değil mi?'' diye atıldı Selyen. ''Craig daha kitabı çıktığı hafta New York Times listesinde 1 numaraya geçti.''
''Tungata televizyon anlaşması ne oldu?'' diye sordu.
''Henüz imzalanmadı.''
''Henry ama duyduğuma göre yakında imzalanacakmış.'' deyip şarabın servisini yaptı. ''Bayanlar ve baylar, Craig Mellow'un son eserinin uzun ömürlü başarısına içmeyi öneriyorum.''
Gülerek içtiler. Craig kadehini hiç ağzına götürmeden itiraz etti.
''Haydi başka bir şey söyleyin de ben de içebileyim.''
Henry Pickering bardağını tekrar kaldırdı.
''Lobengula ateşine.'' dedi. ''Şimdi artık anlatabilirsin ona.''
''Eğer şu iki kadın çene çalmayı birazcık keserlerse.''
''Hak mı bu?'' itiraz etti Selyan. ''Biz çene çalmıyoruz, ciddi bir tartışma yapıyoruz.''
Tungat ona gülümsedi, devam etti.
''Bildiğiniz gibi Henry bize Lobengula'nın elmaslarını emanete alma ve değerlendirme konusunda yardımcı oldu. Harry Winston'ın başta gelen uzmanları sonunda ortaya bir tahmin çıkardılar.''
''Söyle bize.'' diye bağırdı Selyan. ''Kaç paraymış?''
''Bildiğiniz gibi şu sıra elmas piyasası büyük bir çöküntü döneminden geçiyor. 2 yıl önce 70 bin dolara giden taşlar bugün 20 bine zor gidiyor.''
''Sam, gırgırı kes.''
''Pekala, Winston'ın biçtiği değer 600 bin dolar.''
Herkes bir ağızdan konuşmaya başladı. Tungata'nın onları susturması epey uzun sürdü.
''Başlangıçta karar verdiğimiz gibi elmaslar güvenli bir fona yatırıldı. Craig'den de o vakfın garantörlerinden biri olmasını rica edeceğim.''
''Kabul ettim.''
''Ama içlerinden 14 taş daha şimdiden satıldı. Bu satışa ben izin verdim. Elde edilen gelir 5 milyon dolardı. Bu paranın tümü Dünya Bankası'na verildi. Craig'e açılan kredinin ana para ve faiz borcunun silinmesi için.''
Tungata iç cebinden iri bir zarf çekti.
''İşte makbuzu Pufo, Lobengula ateşinden senin hissene düşen. Artık hiç borcun yok. Kingsley'in ve Zambezi suları senin.''
Craig zarfı parmakları arasında çevirdi, Tungata'ya baktı. Dilsiz kalmıştı. Tungata'nın gülümsemesi silindi, ona doğru eğildi, ciddi bir sesle konuştu.
''Buna karşılık senden istediğim bir şey var, Pufo.''
''İste.'' dedi Craig, ''ne istersen.''
''Afrika'ya döneceğine söz vermeni istiyorum. İkimizin de çok sevdiğimiz o topraklara karanlık çağın çökmesini önleyebilmek için senin gibi insanlara ihtiyacımız var.''
Craig masanın üzerinden uzanıp Selye'nin elini tuttu. ''Sen söyle ona.'' dedi.
''Evet sen, biz de seninle dönüyoruz.'' diye açıkladı Selye alçak sesle. ''Söz.''
Sallyan'le Craig eski Land Rover'ı Kingsley'ine doğru sürdüler. Öğleden sonra güneşi altında otlaklar altın rengindeydi. Tepelerdeki ağaçlar Afrika göklerine karşı dantel gibi bir desen oluşturuyordu. Herkes onları jakaranda ağaçlarının altında beklemekteydi. Tüm ev hizmetkarları, Kingsley'nin çobanları. Craig inip Şadraç'la kucaklaşırken ihtiyar adamın içi boş ceket kolu havada sallandı.
''Üzülmeyin Nikosi, benim tek kolla gördüğüm işi bu sersemler iki kolla göremez.''
Craig herkesin duyabileceği bir sesle, ''Gel seninle bir pazarlık yapalım.'' dedi. ''Ben sana bir kol ödünç vereyim, sen bana bir bacak ödünç ver.''
Şadraç güldü, güldü, yanaklarından yaşlar yeni gömleğine damlayana kadar güldü. Sonunda en yeni karısı gelip onu çeke çeke götürdü.
Joseph onları balkonda bekliyordu, kalabalığa girmemişti. Kar gibi beyaz önlüğü, başında yüksek aşçı külahıyla pek heybetliydi.
''Sizi görüyorum, Nikosi Gazi!'' diye selamladı Selayani ciddi ciddi ama gözlerindeki şakacı pırıltıyı saklayamıyordu. ''Ben de seni görüyorum Joseph, düğünümüze de 200 kişi davet etmeye karar verdim.''
Selayen bu sözleri akıcı bir sindebele ile söylemişti. Joseph şaşkınlığından iki elini ağzına kapadı, ilk defa dengesini kaybetti.
Ho deyip yamaklarına döndü. Artık Kingsley'in de esaslı bir hanımımız var. Her saçma sözünüzü de anlayacak dedi onlara. İçinizden yalan söyleyenin, hile yapanın, hırsızlık edenin vay haline.
Craig'le Selayen merdivenlerin tepesinde durdular. El eleydiler. Kingsley'in halkı onlara yolcu karşılama şarkısını söylüyordu. Şarkı bitince Craig Selayen'e baktı.
Evine hoş geldin sevgilim dedi.
Kadınlar kıvrılarak dans ederken, sırtlarına bağlı bebeklerin başları kuklalar gibi sallanırken, erkekler bağırarak tezahürat yaparken, Craig eğilip onu dudaklarından öptü.
Kitabın sonu. 4 Ekim 2012. Sayfa 479.